Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir kültürden irfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, geçmişimizde bize yön veren, geleceğimize de yön verecek olan kavramlara kültür gözüyle, irfan gözüyle bakmaya devam ediyoruz. Her bir programda yeni kelimeler, yeni kavramlar üzerine duruyoruz. Bazen sıcak gündemlere değiniyoruz. Son birkaç programdan beri Filistin'de, Gazze'de olan meydanlarda, belki birçok dünyanın birçok meydanında gerçekleştirilen protestoların sonucu, belki birazcık daha artık dünyanın gündeminde olan Filistin olaylarına, Gazze olaylarına ve temelinde de Siyonizme, Yahudiliğe değinmiş olduk. İki program devam etti ve bu programın sonuna doğru, geçen programın sonuna doğru da yeni bir seyahati olmuştu Abdurrahman Topbaş Bey'in. O seyahatte Nijerya'yı konuşacaktık. Programın sonuna geldiğimiz için orada kapatmıştık. Bu programda Nijerya'yı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Topbaş Bey huzurlarımızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Nasıl bir giriş yaptım? Çok uzun bir giriş oldu değil mi abi?
Evet. Güzel.
Evet, gündem uzun, gündem yoğun olduğu için aslında meydanlarımı toparlayayım falan diye biraz uzatmış oldum ama şaka maka dünyanın birçok meydanında Filistin dansı yapılır oldu. Bir müzikler eşliğinde birçok insan meydanlara yürüdü. Biz aslında İslam dünyasından bekliyorduk. Hani böyle protestolara çok yoğun tepkileri. Ama Müslüman olmayan toplumlarda, özellikle de daha şaşırtıcı olan Avrupa'yı toplumlarda daha fazla tepkiler meydana gelmişti. Bu da bir nebze olsun.
Niye?
Yani insani baktıkları için mi?
Yok, şöyle. Şimdi konumuz başka şeydi,
evet,
ama.
Evet, başka şey, ama burada değinelim bence.
Kalıyor. Şimdi bu olayın çıkışı 1990'lı yıllardan sonra direkt Müslüman topluluklar bu işin içine müdahale olmaya başladı. Hı. Ama 90'lı yıllara kadar İslam dünyasından daha çok sosyalist dünya sahiplendi. Hı. Biz şimdi bunu anlamıyoruz. Filistin meselesinin, biz öncelikle Kudüs'ten dolayı buraya odaklanıyoruz. Hı hı. İkincisi de Filistinler Müslüman oldukları için. Üçüncü olarak belki emperyalizm, insani yurtlarından edinmişlik vesaire var. Sol kesimin bu işe sahiplenmesi de tam tersi. Yani bizim o sıralamadan tam tersine başlıyor. İnsani olması ve İsrail Devleti'nin emperyalist İngiltere ve Amerika ile birlikte müşterek hareket ederek bu olayı bu şekle getirmesi. Şimdi Balfour Deklarasyonu diye sor, çoğu bilmez.
Evet.
Ama Balfour Deklarasyonu bilmeden İsrail'in kuruluş hikayesini anlayamazsınız. Onun için sosyalistler, solcular Müslümanlardan daha çok meseleye sahip çıktılar. Türkiye'de de öyle. İşte 1970'lerde tabii. 68 kuşağı dediğim işte Faik Bulut, Cengiz Çandar,
Deniz Gezmiş,
Deniz Gezmiş vesaire hepsi Güney Lübnan'a gidip İsrail'e karşı mücadele ettiler. Bu uzun soluklu bir serüven. Yani Filistin dansı dedikleri de Dabke diye bir dans vardır. Folklorik bir oyundur.
Bizimkiler de biraz benziyor aslında.
Tabii zaten aynı coğrafyanın oyunları. Evet. O Dabke'nin bir bölümü, biraz Dabke toplama zıplama da var ama o çocuğun oynadığı da Dabke'de bir bölüm, böyle ayak hareketleri kısmı. O tabii çok, onu sonra Kızılderililere falan birleştirdiler. Onların da özgürlük dansı falan diye, ama mesela çocuğun oynadığı Orta Doğu'da düğünlerde vesaire yerlerde herkesin oynadığı Dabke denen oyunun bir parçası.
Aslında bir savaş var, bir mücadele var. Karşıda düşman askeri atış yapıyor fakat o düğüne gider gibi. İşte o
yani tabii belki, şöyle bir şey var. Ben bunu hep söylüyorum. Çok önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Filistinler ölüyor ama terk etmiyor. Bu bir milliyetçilik açısından da, bir vatan kavramı oluşması açısından da ilginçtir. Yani sosyoloji bunu yazacak ileride. Belki geçmiştekiler de vardır ama şu anki özellikle Gazze meselesinde, tabii bu ilk kez de olmuyor Gazze'de. Yani çok güçlü bir mücadele var. Çünkü burası benim toprağım, evim, terk etmem diyor.
Evet.
Bu açıdan sosyolojik açısından da şu 7 Ekim sonrası olan mesele de çok gelecekte farklı bir tez gibi okutulacağı kanaatindeyim.
Peki şimdi gelenek örf dedik. Emperyalist güçlerden alayım o zaman. Az önce de dediniz ya, İngiltere ve Amerika'nın emperyalist davranışlarından ötürü Türkiye'den de birçok solcu savaşmaya gitti dediniz. Emperya kısmına değinmek istiyorum kavram olarak. Empire, yani bir şekilde imparatorluk, sömürge. Ve bu maalesef günümüzde de en çok izlerinin görüldüğü mekanlar Afrika coğrafyası. Siz de bulunduğunuz konum gereği birçok ülkeye, dünyanın birçok ülkesine seyahat yapıyorsunuz ve oralarda incelemeler yapıyorsunuz, araştırmalar yapıyorsunuz. Nijerya'ya gittiniz. Nijerya çok mümbit bir aslında toprağı olan, belki bereketli toprağı olan, belki irdelendikçe belki birçok kıymetli madeni olacak ülkelerden bir tanesi. Geçen programda çok sormuştum aniden. Hani yer altında bunca altın yatakları, bunca gümüş yatakları, bunca elmas yatakları olan Afrika ülkelerinin yer üstüne baktığınızda perperişan ve bütün o madenlerini alıp ya İngilizler ya Fransızlar alıp kendi ülkelerine götürüyorlar ve kendilerine zırnı koklatmıyorlar. Dolayısıyla bu kültürel anlamda da kendilerinin geri kalmasına neden oluyor demiştim. Siz de Nijerya'yı bir değerlendirelim demiştiniz. Oradan başlamıştık aslında.
Evet.
Evet. Nasıl geçti Nijerya? Neler?
Şöyle, Nijerya birkaç özelliği var. Bir tanesi OPEC üyesi olması. Afrika'da olup petrol ihraç eden ülkeler grubu var. Yanlış hatırlamıyorsam Afrika'daki tek OPEC üyesi olan Nijerya. İkincisi nüfus itibariyle en büyük. Sonra Etiyopya geliyor yanlış hatırlamıyorsam, o da 100 milyon civarı. 90 milyon, 100 milyon veya Mısır. Yani o arada bir şey ama bir numara Nijerya. Ve çok coğrafyası itibariyle de güneyi tamamen tropik, kuzeyi sahra havasında. Yani böyle tam çöl değil ama çöle geçiş başlangıcında bir coğrafya. Zaten nüfusta genellikle orta ve güneyde. Tabii şöyle bir şey var. İnsanoğlu mal peşinde koşmayı seviyor. Bunun dini ve milliyeti olmadığı kanaatindeyim. Malınıza sahip çıkmazsanız da birileri geliyor o malı alıyor ve çöküyor malı.
Evet.
Daha böyle çok kısaca tanımı bu. Emperyalizmde, kapitalizm daha doğrusu, küçük sanayi devriminden sonra hızlanmış, organize hale gelmiş. Sömürülecek alanları bulup keşfettiğinde ki işte 1500'lerde bu şey başlıyor. Yarı korsan, yarı macera perestlerin gidip şey yapmasıyla. Hindistan, Afrika'nın bazı yerleri vesaire keşfiyle. Zamanla bu artmaya başlıyor. Sömürgeyle ilgili, peki mesela şöyle bir şey sorsam size. Niye sömürülenlerin %80'i güney yarım kürede?
Yani yeraltı kaynaklarından dolayı olsa gerek. Çünkü yeraltı kaynaklarında niyetleniyorlar.
Kuzeyde yeraltı kaynakları var.
Denize yakın olduğu için.
Ya sosyolojik bir hadise var. Güney yarım küre insanları daha halim selim adamlar. Dinleri, mensubiyetleri çok
fark
önemli
etmiyor.
Değil. Fark etmiyor. Güney yarım küre adamları daha efendi, daha sakin adamlar. Kuzey yarım küre adamları biraz daha mücadeleci. Bu da güney yarım kürenin daha sömürülmeye elverişli olması meselesini şey yapmış.
Coğrafya kader dediler o zaman. Biraz da ona benziyor.
Mesela Afrika'daki en büyük güçlü sultanlıklardan bir tanesi Zengibar Sultanlığı'dır. Umman ve Tanzanya arasında bir deniz imparatorluğudur esasında. Deniz sultanlığıdır. Batılı sömürgecilerle de mücadele etmiş. Ama mesela onu kuranlar Araplar. Arap ve Hint karışımıdır. Ama Araplar esas.
Ya boyunduruk altına girmeye müsait bir yapıya sahipler.
Evet, yani esas işin realitesi bu. Ha, insan hakları der, ne derseniz deyin, tabii ki aykırı. Yani hem insani hem dini, ne açıdan bakarsanız başkasının malına çökmek, argo bir tabir ama bu.
Yani güçlüyseniz kimse görmüyor, güçsüzseniz belki gündem oluyor.
Onlar da, ben de araştırdım bu çökmenin vicdani tarafı nedir diye. Şöyle bakıyorlar, evet biz buradan değerli bir şeyler götürüyoruz ancak bu insanların da hayat standartını yükseltiyoruz.
Nasıl yükseltiyorlar? Kültürlerini mi veriyorlar veya giyinişlerini mi değiştiriyorlar?
Fark etmez. Son itibariyle rahmetli Maya Kaynağ'ın bir çok güzel bir yaklaşım vardı. Bir hadisenin neticesinde o hadiseden, o olaydan en çok kim yararlanıyorsa yaptıran da odur derdi.
Doğru. Evet.
Şimdi bu işten en çok kim yararlanıyor? Sömürenler yararlanıyor. Sömürülen değil.
Evet.
Yani kolonize edilen değil, kolonize eden yararlanıyor ki malum Avrupa'da petrol yok.
Evet.
Petrol olmadığı halde müthiş bir atalım işte sanayi devrimleri şunlar bunlar
tabii,
falan.
Ağır sanayi.
Neyle yaptılar? Dünyadan gelen ham maddeyle yaptılar. Amerika'da petrol çıktı da biraz Amerika kendisi.
Ama o da insan gücünü Afrika'dan almış oldu. Bir sürü.
Ya tabii canım, şimdi oraya girdik mi zaten çok uzun konuşmamız
lazım. Biri madenleri sömürüyor, diğeri insanı sömürmüş oluyor aslında.
Ama ben tarihin ve talihin dönme evresindeyiz. Milattayız. Onun için önümüzdeki dönem çok karışık. Ama bir şey, dünyada bir değişimin tam arefesindeyiz.
Yani uyanıyorlar mı artık, biz neyiz, kimiz?
Ya yeni bir düzen kuruluyor. Bu düzende işte şimdi şöyle Afrikalı çocuk veya Pakistanlı, Hindistanlı çocuk veya Uzak Asyalı çocuk gelip sadece belli yerlerde okuyordu.
Eskiden.
Eskiden.
Evet.
Şimdi gelip bir sürü yerde okuyor. Mesela şöyle bir şeydi. Türkiye'ye bir çocuk geldiğinde.
Evet.
Bir, Türkiye'de hangi kesime girerse girsin, vatan kavramı, bayrak kavramı ve bir takım burada kutsalları öğreniyor.
Evet.
Bu mücadele azmini güçlendiriyor.
Evet. Kendi ülkesine gidince sorguluyor bu sefer.
Öğreniyor, evet.
Bende niye vatan yok, bende niye millet bilinci yok diye.
Yoksa hani zenci olmak mesele mi, geri kalmış olmak mı mesele? Zenci olmak mesele olsa Amerikan bürokrasisinde bir sürü tabii. Afrikalı var, zenci var. Onları o zaman almazlardı.
Evet.
Ama Afrikalıların DNA'sından gelen bir yavaşlık vardır. Bir sakinlik vardır.
O da coğrafyadan dediğiniz
tabii
gibi.
Tabii acı.
Sıcak iklimden
DNA dolayı. İşlemiştir. Buraya gelip yerleşse de yine aynı rahatlık vardır onda. DNA yerleşmiş ama tabii bu coğrafya kaderdir. Başka bir kadere, başka bir coğrafyaya geldiğinde kaderi farklı işleyebilir. Nijerya büyük bir ham petrol, crude oil dedikleri ham petrol üretici ve ihraç açısı. Ne yazık ki rafineyi edemiyor. Daha yeni yeni ya etti ya edecek. Rafinerisi yeni bitmiş.
Etmiyor mu edemiyor mu peki? Yani şey olarak politika
gereği. Şöyle şimdi ülkede rafineri kurmazsanız edemezsiniz. Daha rafineri yeni kurulmuş. Yani 250 milyon insanın yaşadığı ki şehirler falan fena değil. 10 binlerce arabanın belki 100 binlerce arabanın olduğu bir hayatta benzinin ve mazotun başka yerden geliyor.
Allah Allah.
Yani ikili bir ticaret var.
Ham petrol veriyor. Yerine rafinerine petrol tekrar almış oluyor.
Bizden örnek veren hep söylenen şey fındık. Karadeniz bizde Sakarya'dan itibaren fındık üretir. Bahçede fındığı satar. Ama fındığın çikolata olmuş hali farklı formlara dönüştüğünde fiyat bambaşka bir yere gelir.
Evet.
Siz o tesisleri ülkenizde kurarsanız o zenginlikten yararlanırsınız.
Evet.
Kurmazsanız da fındığı alır, size farklı bir markayla başka bir şey olarak yurt dışından nihai ürün şeklini sana yollar. Oradan ekstra para kazanır. Bakın bilinen bir konu. Fındığın dünyadaki üretiminin ilk üçten biri Türkiye.
Başka ürünler yok mu? Mesela yıllarca biz de kendi ürünümüzü belki değerlerimizi bilmeden sürekli olarak yurt dışından ürünler aldık ama kendimiz üretmedik. Bu üretmekle mi alakalı? Yani ürettiğiniz zaman geri kalmışlıktan kurtulmuş mu oluyorsunuz?
Şöyle taş başı akıllandırır. Farz edelim benim 1 hektar fındığım var.
Tamam.
Ben o fındık yetişsin, kurtlanmasın, doğru şekilde toplayayım diye bir dertlenirim. O kadar. Fındığı topladıktan sonra paramı sayar.
Gerisine bakmam.
Yastığın altına kor, uyurum. Evet. Bir dahaki fındığın çiçek dönemine kadar.
Kadar.
Evet. Ağaçlara bakarım ama ağacıma bir zarar gelmesin diye. Ama sanayi toplumu olursanız her an müdrik, idrak içindesiniz. Her an aklınız başında, her an bir aksiyon gerektiriyor. Kafana sesliyor. İşte taç sahibi oluyorsunuz.
Evet.
Bir fabrika, bir üretim sahibi olmak, taç sahibi olmak demek.
Evet.
Çünkü o tacın sorumlulukları var.
Evet.
Bizde şey gibi, bizde Osmanlı vesaire konuşurken hep böyle milletin padişahlar deyince aklına hep harem gelir. Hı hı. Padişahların çoğuna bak, kırkı görmeden ölüyorlar.
Evet.
Dertten ölüyor adam. Neden ölüyor? O kadar ağır bir sorumluluk ki.
Doğru. Evet.
Yani o harem böyle o eğlence vesaire kısmını şimdi tabii çok abart.
Popüler hale getirmek popüler, istiyorlar.
Magaziner hale geldiği
ama öyle değil aslında. Evet, o da gerçek.
Yani şöyle bir şey, adamın o kadar çok derdi var ki, sultan diye tahta oturan, Hakan diye tahta oturan adamın o kadar çok derdi var ki.
Evet.
Yani hiçbir derdi yoksa da sefer derdi var.
Evet.
Toprağımı genişleteyim derdi var.
Taht kavgaları var. Sonuçta
sonsuz.
Her bir sonraki sabah tahttan indirme tehlikesi var mesela. Evet. Hep o korkuyla da belki yaşanabilir bir şekilde.
İşte şimdi sanayi toplumu olduğunuzda sürekli bir hareket, aktivite, aksiyon halinde var. Tarım toplumu olduğunuzda ürününüzü toplayana kadar meşakkat çekiyorsunuz. Büyüt ve topla. İşte bu da 3 ay, 4 ay, 2 ay, 5 ay ürün mamule göre değişir. Ondan sonra rahatsınız.
Evet.
Güney yarım kürenin ana problemi bu.
Rahatlığa mı düşkün?
Hayır. Yetiştiriyor, karnını doyuruyor. Ondan sonra yatıyor. Güzel. Mesela Afrikalılar çok güzel oturmayı ve yatmayı çok iyi şey yaparlar. organize ederler.
Bilirler, organize ederler.
Dönemsel de çok çalışırlar.
Ama dediğiniz gibi ürünü gönderene kadar.
Evet. Evet. Ben Kamerun'a gitmiştim. Nijerya'nın komşu ülkesi. 2010 gibi. Bu da tropikal iklimde bir ülke. Masaya 4 tane, hiç unutmuyorum. Masaya 4 tane meyve suyu şişesi geldi. Hı hı. Üçü ithal gelmiş.
Kamerun aslında meyve ve sebze.
Tropikal iklim.
Tropikal iklim yani.
Ama mango suyunu sen üretemiyorsan, yani yolda geçerken kafana mango düşebilir. O kadar çok mango var. Hı hı. Ama mango'nun suyunu üretmiyorsun, üretemiyorsun.
O dışarıdan geliyor. Evet. Nijerya'da da aslında.
Nijerya esas petrol üzerine. Tabii Nijerya petrolü, ham petrolün satışına bağlı, gelir olması, büyük bir nüfus vesaire ona bağlı, yani hareketli bir ticari hayat var vesaire. Bir takım hadiseler Nijeryalıları da daha hayata farklı bakma özellikleri kazandırmış.
Para kazandıkları için mi öyle bakıyorlar?
Tabii para kazandıkları için hareketli bir toplum haline gelmişler.
Ama ham petrolü satarak para kazanıyorlar.
Ham petrolü. Ama o bile bir etki etmiş. Hı. Bir kalkınmışlıkta, refahta o bile etki etmiş.
Ama şu olmayacak mı? O petrol bir gün bitmeyecek mi? Yani petrol bittikten sonraki bir şöyle bir baksanız. Petrol bitti diyelim ki Nijerya'nın kültürü
şimdi,
veya geçimi nasıl olur?
Normal gözünü seveyim. Bir yılın planlamasını yapmayan bir adama sen 20, 30, 50 yıl, 100 yıl sonra
yapmamasının nedeni ham petrolü kolayca satması mı aslında? Parayı kolayca alması mı?
Şöyle bir tabii orada bir düzen var. O düzen satıyor. Para geliyor devlete. Devlette de kim iktidardaysa kendi aşireti, kabilesi, çevresi üzerinden o para bir şekilde topluma yansıtılıyor. İniyor.
İşte şimdi tam aslında Suudi Arabistan'ı soracaktım. Yani hani yine aynı petrol ülkesi ya. O da petrolü, ham petrolü satıyor bir şekilde. Yani varlık kolay para kazandığı zaman bir varlık içinde olmuyorlar aslında. Kültürleri de gelişmiyor. Oldukları yerde sayıyorlar şu anda. Yine o gelen parayı kendi kabilesi, kendi sülalesini ve alt tabakalarını yaymış oluyor. Ama işte o ham petrol bittikten sonraki alanda kendi içinde
şimdi
bir kültürü.
Şimdi Suudi Arabistan biraz daha farklı. Şöyle bir kere Araplar çok tüccardır. Yani Yahudi mi tüccar, Arap mı tüccar tartışılır bu. Hı. Daha becerikli tüccar o manada söylüyor. Bizden tüccar oldukları kesin iki toplumda.
Tabii ki peygamberimizin panayırlarının falan düzenlenmesi.
Yahudi toplumu sanayiyle birlikte tüccarlık devam ettiği için. Yani kalkınan dünyanın içerisinde oldukları için onlar.
Evet.
Burada yani daha doğrusu bir kısım Yahudiler. Daha şey yapmışlar, öne çıkmışlar. Ancak Araplarda ticaret kafası çok keskindir. Onlar da ticareti yapıp parayı kazanıp ondan sonra yatalım.
Rahatına bakıyorlar.
Diyorlar. Evet. Tabii ama Suudi Arabistan mesela bu işin kurgusunu daha iyi yaptıkları için 90'lı yıllardan itibaren refahı kendilerine yansıtmaya başladılar.
Nijerya'da henüz öyle bir şey söz konusu değil o zaman.
Daha çok var.
Evet.
Çok var. Yansıtmaya başladılar. Hatta devlet refah yansıttığı için de biraz daha tembellik oluştu
orada. Suudi Arabistan'da.
Tabii yani halkta. Yani çünkü nasıl olsa
para geliyor. Para geliyor, hazır geliyor.
Bir şekilde işte oradan maaş veriyor, yardım oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan diye. Ama şu an tabii rafinerilerin de ek birimlerini kurduğunuzda sadece benzin
onunla geliştirmeniz
şey değil,
gerekiyor.
Petrokimya sektörü var. Petrokimyayı üretiyorsun. Onun da altında bir altında da kimya sektörü. Bir de o var. Oraya doğru da geliyorsunuz. Yani hepsini böyle topladığınızda esasında toplamda büyük bir sanayi sistemi kuruyor ama Suudi Arabistan yaklaşık 10-15 sene önce yanlış hatırlamıyorsam petrol dışı gelirleri arttırmaz. O tip fabrikaları arttırma politikası izlemeye başladı.
Garip.
Ve pek çok şeyi kendinde üretmeye, ürettirmeye veya yakın coğrafyada kontrol altındaki yerlerde yapmaya başladı. Mülteci meselesinde çok keskin davrandı. Mesela Nijerya'da aynı problem var. Müthiş göç alıyor.
Tabii.
Afrika'dan. Gelişmemiş Afrika ülkeleri nüfusu Nijerya'ya
akıyor. Görece daha rahat olan Nijerya'ya belki.
Hayır, iş imkanı var. Bir. İkincisi, Afrika'da devletler vardır ama asıl olan kabilelerdir. Çünkü enteresan. Mesela bakıyorsun aynı kabile başka bir ülkede de var, başka bir yerde de var. O dili konuşuyorlar. Veya mesela bir partide falancalar daha fazla, diğer partide filancalar daha fazla. İşte mesela Hausa kabilesi ki Hausa diye çok yaygın değildir. Mesela onlar aktif oluyorlar. Başka bir yerde Fulani'den. Mesela Fulani diye bir topluluk var Afrika'da. Bunlar hayvancılıkla geçinirler. Mesela o hayvancılık, hayvan sürüleri aynı bizim Orta Asya usulü, bizim eski Anadolu'daki Yörük usulü. Yüzlerce, binlerce hayvan hareket ediyorlar. Mesela onlar daha etkin adamlar.
Çünkü, hayvancılıkla uğraşanlar.
Çünkü her an hareket hali ve her an hayvanlarına yani malına sahip olma duygusu daha onları etkin kılıyor. Hayata daha fazla etki eder hale getiriyor.
Biraz geç girmiş olduk Nijerya konusuna ama bence devam edelim. Buradan
edelim.
Önemli şey de kabile dediniz, Fulaniler dediniz. Onlara değinmiş oluruz belki. Nijerya'nın öne çıkan birçok özellikleri olacak. Bu arada işte Afrika toplumu, belki Arap toplumuna da değinmiş oluruz. Bu arada Arap toplumunda da işte mesela Suudi Arabistan dediğiniz zaman Suud kabilesinin kurmuş olduğu bir yapı. Yani yine bir kabile. Onlarda da var aslında kabile.
Yok şöyle hanedan. Yani şöyle Afrika'daki kabileler bu da farklı. Afrika'da dil farkları var. Mesela Fulaniler Fulanca diye birlikte konuşur. Havsalar
kendi dillerini konuşur.
Kendilerine konuşurlar. Yorba var Nijerya'da. Yorba konuşur falan. Biraz emperyalistlerin dillerini kullanmanın sebebi de bu. İngilizce'nin, Fransızca'nın yaygın olmasının.
Ortak dilde birleşmiş.
Oluyorlar. Eskiden Müslüman toplulukta Arapçayı kullanmış. Ben bunu gördüm. Nijerya'da Sokoto Sultanlığı'nda arşivlere soktular bizi. Böyle tarih yazışmalar var. O dilin geçişinden görüyorsunuz. Yani kanunnameler Arapça yazılmış. Sonra Hafsa'ya çevrilmiş falan. Böyle oradan en son geliyorsunuz böyle. İşte 1900 yanlış hatırlamıyorsam 60 veya 70 olması lazım. Ondan sonra tamamen İngilizce.
İngilizce. Peki bunun aslında sebeplerine, nedenlerine de değinmiş oluruz bir sonraki programda. Nijerya'yı tekrar bir gündeme almış oluruz. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz.
Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programında burada sonuna geldik. Bugün programımızın girişinde aslında bir nebze yine Filistin'e, Gazze'deki olaylara değinmiş olduk. Ve geri kalan bölümünde de Afrika'yı, Nijerya'yı konuşmuş olduk. Bir sonraki programda Nijerya'ya özel olmak üzere Afrika coğrafyasını ve coğrafya kaderdir sözünden ilham alarak da belki oradaki meydana gelen değişiklikleri gündeme almış olacağız. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.